Ayrım 21, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 200, 16. bölüm. Dedektif telefonda şehirden ayrıl diye kükredi ve asla geri dönme. Öyle mi diyorsun dedi Dansler, ama bu öyle. Fakat bu senin cenaze törenin dedi dedektif. Ne istiyorsa onu yap, ben senin kıçını toplamaya gidiyorum kahrolası herif. Dedektif telefonu kapatıp dışarıda köşedeki kulübeye koştu ve telefon şirketi kayıtlarına göre Brooklyn'de var olmayan bir Katolik kilisesinin papaz evini aradı. Telefon aslında Carroll Gardens Avcılık Kulübü'nün üst katında çalıyordu. Telefonu kakalak Momo açtı. Dedektifle üstünden geçmiş oldukları güvenlik önlemlerine göre konuştular ama buna gerek yoktu. Momo yalnızdı. Eddie Paradise komisyon toplantısı boyunca orada kalmasını ve ne olursa olsun kaleyi beklemesini söylemişti. Küçük kaçık bok kuşu Eddie görev aşkına fazla hızlı kaptırmıştı kendini. Bu olan şey dedi Momo, kadın onu kendi yapmış öyle değil mi?
Ben bu açıklamayı kullanmazdım.
Sürekli bir durumdan mı söz ediyoruz?
Bana öyle dendi.
Demek sana öyle dendi dedi Momo. Onları seçmeyi bilirdin güya öyle değil mi? Sana demiştim üst düzey insanlar, fiyat önemli değil diye. Ve sen de bana bunu buldun ha?
Hayal kırıklığına uğrattın beni hem de çok.
Kazaydı tamam mı?
Kazaları kişisel hakaret olarak algılayan insanların başına kaza gelmez dedi kakalak.
Bu bir adamın Corleone ailesinde yaşam biçimi haline getirmesi beklenen düsturun bir parçasıydı. Kakalığa da amcası Sally tarafından öğretilmişti.
Bunlar o tür insanlar değil dedi dedektif.
Peki bir iş verilince yapan türden insanlar mı bari?
Ne demek istiyorsun?
Yani tuttuğun bu dahiler fotoğraf filan çekmişler mi? Kanıt bulmuşlar mı? Anladın mı? Parasını aldıkları işi yapmışlar mı yani?
Tabii dedi dedektif ama sadece tahmin yürütüyordu elbette.
Peki bunlar ellerinde mi yoksa sana verdiler mi?
Hala onlarda dedi dedektif ama alabilirim.
Tanık var mıymış?
Ondan emin değiller dedi dedektif. Bekleyip görmemiz gerekiyor.
Momo telefona baktı. Tamam hemen oraya git ve gider gitmez de paralı bir telefondan beni ara.
Çünkü bunu kendi yapmayacaktı. Sonra derin bir nefes alıp Nick Geraci'yi aradı. Oradan aramak tehlikeliydi ama telefonlarla Momo ilgilendiği için çok da büyük bir tehlike yoktu.
Acapulco'da günün ortasıydı. Geraci'nin sesi biraz komik geliyordu ama belki sadece hatlar yüzündendi. Zil zurna sarhoş olsa da ya da bu duruma her ne deniyorsa o şekilde Nick Geraci'nin kafası zehir gibi çalışırdı ve kakalak buna hayrandı.
Momo hiçbir şeyi iki kere tekrarlamadı ve Geraci hiç duraksamadan sadık askerinin tam olarak anlatmadığı şeyleri bile kavradı.
Aslında Geraci'nin sorduğu ilk şey o anda komisyon toplantısının devam edip etmediği olmuştu.
Evet dedi Momo, bir saat kadar önce başladı.
Elimizde kadını ona bağlayacak şeyler var değil mi? Fotoğraflar, makbuzlar vesaire.
Var dedi Momo doğru olmasını umarak.
Geraci zavallı kadına saygısızlık etmek istemem dedi. Ama bütün bunlar mutlu bir kaza gibi geliyor bana.
Momo Nick'in pis orospunun tekine niye saygı gösterdiğini merak etti ama fikrini kendine sakladı.
Nasıl mutlu? Avukat dostumuza hiçbir şey bulaşmasa bile dedi Geraci. Yine de oldukça zarar verecek. Hem ona hem de ah o küçük kardeşine. Doğru idare edilirse örgüte alel gelmeyebilir. Başta evet ama sonunda değil.
Kakalak gülümsedi. Geraci'nin neyi kastettiğini derhal anlamıştı. Bu Nick'in dönüş yoluydu. Michael'ı zayıflatacaklardı. Böylece ona yakın olanlar patron olarak yeteneklerini sorgulamaya başlayacaktı. Ta ki ailenin iyiliği için onu bir kenara itme vakti gelene kadar. Yoksa onu kenara itmek çok ama çok zordu.
Bunu ilk olarak bu yaz Momo Acapulco'daki sonunculuk ödülü gezisinde sinir içinde pişerken ve Nick Geraci bir gece ansızın kakalağın özel uçurum kıyısı kazitasının terasında ortaya çıktığında hayalet gibi görünmüş olmalıydı gerçekten konuşmuşlardı.
Geraci'nin orada bir saatten fazla beklemesi gerekmişti. Kakalak kendisine sunulan birinci sınıf Amerikan fahişesiyle yemeğe çıkmıştı. Döndükleri zaman çıkan seslere bakılacak olursa kadın yetenekliydi de. Normalde Geraci fahişelerle pek çok adamın yattığı gibi sırf kolay diye yatmazdı.
Fakat Char'dan çok uzun süredir ayrıydı. Arada birkaç kez o işi yapmış olmasa Momo'yu işini görürken dinlemek zor olacaktı. Fahişeyle olmak önem verdiğiyle biriyle olmasından daha iyi diye karar vermişti. Üstelik müdürün odasına kız yollama teklifini reddetmeye devam ederse kaldığı otelde şüphe uyandıracaktı. Amerikalıydı, pek dışarı çıkmıyordu ve yalnızdı. Şu ana kadar 3 kez başka bir Amerikalıyla, tek gözü cam olan bir adamla buluşmuştu. Bir kez havuzun yanındaki barda, 2 kez de odasında. Bir federal ajanla yatmak kadar onunla yattığının sanılması da kötüydü. Sonunda müdür bir daha önerdiğinde Nick de kabul etmişti. Genç kızın iri kalçaları ve butları vardı. Temiz, becerikli ve profesyoneldi. Artık her hafta gelmeye başlamıştı. Kimseye bir zararı yoktu. Garajda duran bir spor arabayı motoru iyi durumda kalsın diye arada bir çalıştırmak gibiydi. Kakalak nihayet bitirince kadını gönderip grileşmiş ve bol bir don giyip saçını düzeltmiş ve bir sigara içmek üzere dışarı çıkmıştı. Geraci seramik bir masada oturuyordu. Bol gabardin pantolonunun kemerinde 38'lik bir silah vardı. İrkilen Momo Barone soğukkanlı davranmaya çalıştı. ''Sakal bıraktın ha?'' dedi kendi yüzüne dokunarak. Geraci bardağına biraz daha maden suyu koyup bir yudum içti. ''Arkadaş arkadaşa'' dedi Momo. ''Boko benziyor.'' ''Nasılsın kakalak?''
''Yüce Meryem, insanlar seni öldü sanıyor biliyor musun?''
İnsanlar mı?
Ya, insanlar dedim ama. Öldün mü, hapse mi düştün, onu konuşuyorlar.
İnsanlar Dino Di Michele hakkında ne düşünüyor dedi Geraci ifadesiz bir suratla. Willy Binaggio hakkında ne diyorlar?
Kakalak sigarasından derin bir nefes çekti. Sahiden ikisinin de işini gördün mü?
Geraci bir yudum daha maden suyu içti. Adrenalin sayesinde en küçük bir titreme bile yaşamıyordu. ''Sorduğumu unut'' dedi Momo.
''Ama şunu sorayım sana. Burada olduğumu nereden bildin? Seni öldürmeyeceğime inanmanın sebebi ne? Burası ne biçim bir yer ki senin gibi birini odama yolluyorlar? Senin gibi ne idüğü belirsiz birini ha?''
Geraci gülümsedi. ''Belli ki epeyce sorun varmış kakalak. Otur konuşacağız.'' Momo çoğu içilmemiş sigarasını balkondan attı ve ayakta durmaya devam etti.
''Kafanı gümüş bir tepsi içinde sunmayacağıma nasıl bu kadar emin oluyorsun? Bilirsin, yükselmek için.''
''Sana nedenini söyleyeyim.'' dedi Geraci. ''Çünkü eğer Momo Nick'in karşısına çıksaydı, o zaman Michael onu buraya sadakatini sınamak için göndermiş demekti. Fakat kakalak 3 gündür Acapulco'daydı ve Nick Geraci'ye karşı ilk hareketi yapmamıştı. Kakalak bir aksiyon adamıydı. Geraci tam Acapulco'da değilse de açık bir şehirde ama Haymon Rot'un örgütünden kalanlar için güvenli bir kaleydi ve her gün onu tanıyacak bir sürü insanın kaynaştığı bir yerdi. Birkaç kilometre uzaktaki kıyıda, Pay de la Cuesta'da tezgahı kurmuştu. Kakalak bunu bilse herhalde harekete geçmek için 3 gün beklemezdi. ''Çünkü biz dostuz.''
''Güleyim bari, dost mu? Bok dostuz.''
Geraci doğru tahmin etmişti. Momo'yu çocukluğundan beri tanırdı. Onu okumak her zaman böyle kolay olmuştu. Bir Lekka Kulo için iyi bir özellikti bu. ''Demek buraya beni öldürmeye geldin ha Nick, öyle mi? Otursana artık.'' Geraci çelik bir termostan 2 şişe çıkardı. Kakalak dışarıdayken oda servisinden bira istemişti. ''Bence söyleyeceklerim hoşuna gidecek. Geri dönüyorum ve sen de bana yardım edeceksin.'' ''Aklımda güvenebileceğim birkaç kişi daha var. Her şey yoluna girince de benim konsiliyerem olacaksın.''
''Konsiliyere mi?''
''Konsiliyere.''
''Benimle kafa bulmuyorsun değil mi?''
''Kakalak.'' Aslında Geraci içtendi. Omuzlarını kaldırıp başka ne diyebilirim ki anlamında bir hareket yaptı. Kakalak bunu kabullenmiş gibiydi. Yüzünde bir tebessüm oluştu. Ve böylece Cosimo Barone Nick Geraci'nin cebinde öyle derine inmiş oldu ki içindeki ipleri yemeye başladı. ''Üstüme bir bornoz filan alabilir miyim?'' diye sordu.
''Taşaklarım açıkta, donuyorum burada.''
Geraci de kalkıp Momo'nun kıllı sırtına vurdu. ''Önce sen'' dedi ve onun arkasından içeri girdi. Kakalak sırtını otelin bornozunu geçirdi. Kaşlarını kaldırarak Nick'e isterse ceplerini kontrol edebileceğini ifade etti. Geraci omuz silkerek kontrol etti. Sonra kakalak omuz silkip başka türlüsünü beklemediğini anlattı.
Çoğu mucizede olduğu gibi Geraci'nin balkonda belirmesi de sadece böyle bir şey beklemeyen biri için mucizeydi. Geraci elbette Michael'ın hapisten çıkınca Momo'yu Las Brisas'a göndereceğini biliyordu. Çünkü içeri düşüp de çenesini sıkı tutan herkes ailenin teşekkürü olarak buraya tatile gönderilirdi. Bu Fredo'nun fikriydi. Las Brisas'ta kalan ünlü insanları ve konukları plaja indiren pembe cipleri severdi. Ailede kimse Fredo hakkında konuşmuyordu ama onun gelenek haline getirmiş olduğu şeyler vazgeçilmez kurallar haline gelmişti. Geraci Taxco'dan buraya ilk geldiğinde Acapulco'ya ancak sabahın 8'inde inmiş, kendine saygısı olan hiçbir akıllı insanın kalkıp ortalıkta dolanmayacağı bir vakitte Las Brisas'taki komilerin şefine Cosimo Barone'nin adı ve tarifi ile birlikte zahmetine karşılık $50 vermişti. Sonra Pai de la Cuesta'daki oteline dönüp kaçınılmaz telefonun gelmesini beklemişti. Telefonun gelmesinden sonra 2 günde Momo'nun onu öldürmeye gelmesini beklemişti. Böyle bir şey olmayınca yine erken kalkmış ve Momo'nun peşinde dolanıp yanında tanıdıkları başka biri var mı veya onu izliyorlar mı diye bakınarak yorucu bir gün geçirmişti. Ortalıkta böyle birileri görünmüyordu. Momo o fahişeyle birlikte akşam yemeğine çıkınca da Geraci'nin bütün yapması gereken komilerin şefine bir $50 daha toslayıp odaya dalmak olmuştu. Momo hapisteyken Michael'ın sadık Colione'si Eddie Paradise'ı Capolo'ya yükselteceğini tahmin etmek de büyük bir başarı sayılmazdı. Tekrar balkona dönünce kakalak bira şişelerini açtı, şişeleri tokuşturup başlarına diktiler. Geraci kayıtsız bir tavırla belindeki tabancayı çıkarıp masada önüne, Momo'nun uzanamayacağı bir yere bıraktı. Polislerin kullandığı türden kısa namlulu bir silahtı. Kakalak tepki vermedi. Adamlar karşılıklı bilgi alışverişi yaptılar. Konuştuklarının çoğu New York'ta olup bitenlerle ilgiliydi. Nick geçen yıl nasıl hayatta kaldığının girdi çıktılarına değinmedi. Momo da herhangi bir baskı yapmadı. Kakalığa göre Nick'in karısı ve çocukları harika bir şekilde dayanıyordu. Kızlar okullarına gidiyor, iyi notlar alıyorlardı. Momo ile karısı birkaç gün önce Charlotte'u ziyarete gitmişlerdi ve görünüşe göre o da başını dik tutuyordu. Geraci bu konuda da fazla bir şey söylemedi. Ailesiyle irtibatını sürdürmesine yardım eden ve onlar hakkında bilgi veren başka kaynakları da vardı. Charlotte kırılma noktasına yaklaşıyordu. Evliliğini kurtarmak istiyorsa Nick'in yakın zamanda ona dönmesi lazımdı. Büyük kızı Barb kendisiyle konuşmak istemiyordu ve küçük kızı Bev de enkaz halindeydi. Yine de Momo'nun onlara elinden geldiğince göz kulak olduğunu bilmek güzeldi. Momo tabancaya bakmamak için büyük çaba harcıyormuş gibiydi ama az çok başarıyordu. ''Seni bulmak için hırsız Tommy'yi görevlendirdiler.'' dedi Momo. ''İnanabiliyor musun?'' ''İşte bu haberdi.'' ''Yani Tommy Nery'i mi? Alı değil mi?'' ''Tommy'yi.'' Geraci başını salladı ve bunu düşündü. Hırsız Tommy, Tommy Palumbo olarak doğmuştu. Nery, Al'ın ablası olan annesinin kızlık soyadıydı. Sonra yükselebilmek için dayısının soyadını almıştı. Yine de adil olmak gerekirse yankesicilik gibi ufak tefek suçlardan kendini sıyırmak için de değiştirmişti adını. Zaten takma adı da oradan geliyordu. Sing Sing'den Tommy Palumbo, Al bizzat Geraci ile temas kurmuş, o da çocuğu erken salıvermeleri için birkaç ipi çekmişti, olarak ayrılmış ve Nevada'ya giden uçağa Tommy Nery olarak binmişti. Çok kısa sürede de doğrudan o sıralarda orada capo olan Rocco Lampone ile güya patronun hemen altında bulunan ve böylece de Nick Geraci'ye göre akraba kayırmacılığının en çılgın örneği haline gelen Fredo Corleone'ye bağlı baş kabadayı haline gelmişti. Dino ve Willie B. Tamam anlayabiliyorum ama doğrusu Michael senin gibi birini bu işe koşmadıkça beni bulma konusunda nasıl ciddi olabilir? Momo önlemeye fırsat bulamadan hafifçe göğsü kabarmıştı. Yağcılık sonuçlarını gösteriyordu. ''Seni bu işe koysa ciddi demektir.'' diye devam etti Geraci. Parmaklarıyla da saymaya başlamıştı. ''Çifte tabanca Richie'ydi. Hatta Rosatos'lardan birini veya hani şu sendika işlerinde kullandığımız tipleri de anlarım. Ve elbette Al Nery'yi. Hatta o zaman iş kritik demektir.'' ''Muhtemelen Don Corleone de o yüzden Al'ı bu işe koymamış olamaz mı sence?''
çaresizmiş gibi görünmek istemez.
Belki dedi garajcı duraksadı. Böylece Momo onu kendisinin duraksattığını düşünecekti. Garajcı Momo'yu özlemişti. Bu adamı severdi. Sırf etrafında böyle kolay yönetilen biri olması hoşuna gittiği için değil, sade ve basit olduğu için. Kakalak artık 38'liye bakmamak için açıkça kıvranıyordu.
Ama şu kahrolası Ubats dedi garajcı, hırsız Tommy. O da hala kulaklarının arkasına işiyor. Haklı olduğumu biliyorsun kakalak. Yanlış anlama dostum ama sözüme inan. Bu akraba kayırmacılığı bütün hayatımızı gebertecek bir gün.
Bir an için garajcı Momo'nun bunu hakaret olarak kabul edeceğinden korktu. Kayırmacılık kavramı ona göre fazla ağır kalacağından değil, kakalak bu sözü daha önce de iğneleme kabiliğinden duymuş olmalıydı. Momo köpek gibi hırladı.
Ben sahip olduğum her şeyi bileğimin hakkıyla elde ettim, tamam mı?
Biliyorum, bu doğru. Yanlış anlama dedim ya.
Büyükbaşlar başka türlü mü sanki? Yöneticiler, senatörler, kim varsa hatta başkanlar bile. Yarısı bulunduğu yere akrabaları sayesinde gelmiştir.
İnan bana yarıdan fazladır dedi garajcı. Bunda yanlış bir şey yok. Kendi kendini dengeler. Bir nedene dayanıyor. Şampiyon bir atın oğlu da şampiyon olabilir. Tommy hakkında da iyi şeyler duydum. Ona da bir sözüm yok. Benim demek istediğim Michael'ın Tommy'yi bu işe koymasının nedeni seni temin ederim ki alın o çocuğa bir şans verilsin diye zorlamasıdır.
Amcan da senin için aynı şeyi istemez miydi kakalak?
Michael'ın hiç umursamayacağını sana söyleyebilirim.
Ve Eddie Paradise, sırf sen hapistesin diye Michael'ın onu seçmesi gerekmezdi.
Bildiğim her ailenin bir süre Lewisburg, Atlanta veya Sing Sing'de kalmış bir kapo rejimesi olmuştur.
Eddie seçildi çünkü Rocco Lampone'nin kayınbiraderiydi ve sen seçilmedin. Çünkü yaşadığı sürece Michael amcan Sally'ye kin gütmeyi sürdürecek.
Momo başını salladı, derin düşüncelere dalmıştı şimdi. Garajcı ektiği tohumların biraz daha derine yerleşmesine izin vermek üzere durakladı.
Sonra Tommy'ye dönecek olursak diye devam etti. Eğer Michael bu iyilik yapma merakını yenebilseydi benim peşime kendi ekibimden benim nasıl düşündüğümü bilen ve bunu bana karşı kullanacak birini yollaması gerekirdi.
Hala benim buraya seninle işleri halletmek için geldiğimi sanıyorsun değil mi? Garajcı ona dikkatle baktı ve cevap vermedi. Momo içini çekip iki bira daha açtı.
İnsan ne olduğunu kanıtlamak için çok uğraşır. Ama ne olmadığını kanıtlamak.
Olacak şey değil bilirsin.
Garajcı gülümsedi. Bu deyişi Momo'nun amcasından da duymuştu.
Biliyorum. Kakalak gereksiz yere miğfer gibi duran sert saçlarını düzeltti.
Peki nasıl dönüyorsun? Bunu nasıl başaracağız?
Sinirli hareketi de iyi işaret etti. Riski bildiğini ama yine de Nick'le birlikte olduğunu gösteriyordu. Orada durumu geçiştirip Michael'ın safına geri dönmeyi düşünen biri soğukkanlı görünmeye çalışırdı. Momo öyle yapmıyordu. Tıpkı insanın gözlerinin kendisine ihanet etmesi gibi tabancaya da ok gibi bakışlar fırlatır. Nick'in onu kullanıp kullanmayacağını ya da kendisini kapıp gerçeği haklayarak büyük kahraman olma ihtimalini merak ederdi. Ama Momo silahın orada olduğunu bile unutmuş gibiydi.
Gerçi birasını bitirdi. Saklanmaktan kurtulabilmenin diye söze başladı. Hayatıma geri dönebilmemin ve her şey normalmiş gibi davranabilmemin tek yolu kapo olarak dönmek değil. Ki o zaten mümkün de değil. Her şeyin patronu olarak dönmem.
Yer altında olduğu süre içinde başka yararlı müttefikler de edinmiş olduğunu anlattı. Kim olduklarını tam olarak söylemedi. Tramontilerle yaptığı görüşmeleri açıklamanın zamanı değildi. Ama Momo'nun Küba fiyaskosuna karışmış başka bir aile ile görüştüğünü anlamasına yetecek kadar bilgi verdi. Momo da o operasyonda görev yapmıştı. Kendine Ike Rosen diyen göz bantlı adamı tanıyordu. Ama New Jersey'deki o yürüyüş talimlerinde, hetaif çalışmalarında ve kafatası celselerinde bulunmamıştı. Çünkü o sıra Kodes'teydi. Dışarıdan gelecek yardımla ilgili ayrıntılar bekleyebilirdi. Ama hemen şimdi ihtiyacı olan şey Corleone ailesi içinde daha fazla müttefik sağlamaktı. Bu güç bir iş olabilirdi ama mümkündü. Kakalak büyük bir hevesle kafasını salladı. Gören bir serveti almayı kabul ettiğini sanırdı. sıradan askerler ve üyeler. Her zaman Geraci'yi Michael Corleone'den çok severdi. Geraci sokaklardan başlayarak yükselmişti. Kazandığı her kuruşu, her aşamayı, her rütbeyi hak etmişti. Artı onlardan biriydi. Onlarla içer, boks maçına veya gece kulübüne giderdi. Michael ise çoğu zaman kendi içine ve küçük çevresine kapanırdı. Şimdi de mükemmel beyaz kalelerinde yaşıyordu. Geraci yetişkin hayatını sosyal kulüplerde ve kumar oynanan arka odalarda geçirirdi. Michael o pedikürlü zarif ayağını o tür bir yere zor atardı. Geraci'nin de bir diploması ve yarım hukuk eğitimi vardı. Ama sokaklarda havalı üniversite çocukları diye güven duyulmayan kişiler o tepeden bakan tavırlarıyla Michael ile Hagen'dı. Geraci'nin gece okulundaki hukuk eğitimine kenara koyduğu başka bir silah gözüyle bakılırdı. Mesela Geraci'nin ailenin yasal bir işi iflas ettirmek için iflas kanunlarını, yani kundaklama yerine kullanması fikri, sokaktaki adamlara incelikli bir dalaver olarak görünmüş ve bu tür kurnazlıklar böyle yaygın bir saygı görmesine yol açmıştı. Oysa gerçek bir avukat olan Tom Hagen, evrak çantasıyla işe yaramaz Alman-İrlanda karışımı bir süs gibi görülürdü. Bütün bunlar Geraci'ye belli avantajlar kazandırmıştı. Ama aynı adamların Michael'ın babası olduğu Corleone ailesine sadakat yemini etmiş oldukları da bir gerçekti. Ve çoğuna da kendi iyilikleri için bu sadakatin hayatın bir gerçeği olduğu, hayatlarının buna bağlı olduğu öğretilmişti.
21. Ayrımın sonu. Sayfa 209.